Merhaba, ben Büşra.
Merhaba, ben Ebrar.
Terapistim diyor ki podcast serisinde hayata dair şeyleri konuşuyor, iki arkadaş yıllardır süren yol arkadaşlığında edindiğimiz deneyimleri paylaşıyoruz.
Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Terapistim diyor ki podcastinde bugün Alain de Botton'un Neden Yanlış Kişiyle Evleniyoruz adlı kitabını konuşacağız. Bu kitap ilişkilerin karmaşıklığını ve neden yanlış kişilerle ilişkide olduğumuzu ele alıyor. İlk olarak kitabın genel temasını ve yazarın yaklaşımına biraz bakabiliriz. Ayrıca kitap ilişkilerdeki roller ve beklentilerimizi nasıl ele aldığımızı da inceliyor. Mesela bizim idealimizin aslında gerçeklerle nasıl çatıştığını ve bunun ilişkilerimizi nasıl etkilediğini anlatıyor. Bu çok önemli bir nokta. Son olarak da kitabın bize ilişkilerimizde daha bilinçli ve sağlıklı kararlar almamıza nasıl yardımcı olabileceğini anlatıyor. Buralardan Büşra ile beraber ele almaya başlıyoruz.
Evet, o zaman başlayalım. Herkese merhabalar. Bazen seninle kendi aramızda da konuşuyoruz ya, hani gözlemlediğimiz şeyleri ya da çevremizde olan insanlara bakıp galiba bu insanlar yanlış kişiyle evlenmişler diye. Kitap da bunlarla başlıyor aslında. İnsanlar bu kadar bilinçliyken, psikoloji bu kadar popüler olmuşken, kitaplar, videolar bu kadar yaygınken hala bu dönemde nasıl böyle seçimler yapabiliyorlar sence? Aslında kitap da diyor ki hiç fark etmiyor. Yani akademik kariyer, başarılar bu hatalara karşı hiçbir koruma sağlamıyor. Sağlasaydı aklı başında insanlar da her gün güle oynaya bu yanlışa düşmezlerdi diyor. Sence nasıl?
Çok güzel. Bazen bana da soruyorlar işte seansta oluyor veya dışarıda oluyor. Kız arkadaşım, erkek arkadaşım aşırı fazla kitap okuyor. İşte bu bilgilere sahip, neden bu farkındalığı yok? Ya da işte bu podcastimize denk gelen birisi, bugün konuştuğumuz ya da podcastlerde bu tarz konuları dinleyen kişiler neden yine de bu hatalara düşüyor kısmını insanlar soruyor. Bilgi her şey midir? Bilgi çok şeydir ama içgörü dediğimiz nokta eksik kalabiliyor.
Evet.
Peki kitap neden yanlış kişiyle evleneceğimizi böyle madde madde ayırmış. Bu maddelere bakacağız biz de. İlk madde kendimizi anlamıyoruz maddesi. Hani genellikle söyleriz ya, ne istediğimi bilsem diye. Ben de terapilerimde sık sık şöyle söylerim. Artık ne istediğinizi bilmiyorsanız ne istemediğinize bakın. Bu da güzel bir yaklaşım oluyor. Genellikle insanlar hayalindeki partnerini ararken checklistleri oluyor kafalarında. Birlikte eğlenebileceğim, gezebileceğim, hayalperest bir insan ya da macera seven kişiler olsun diyor mesela. Ama bu ne kadar doğru? Bunları sorgulayacağız biraz. Hepimizin fazlasıyla kendimize özgü karakteristik bir biçimde nevrotik, dengesiz ve toy olduğumuzu söylüyor kitap bize. Ama ayrıntıları pek bilmiyoruz diyor. Çünkü kimse bizi zorlayarak bu ayrıntıları öğrenmeye teşvik etmiyor. Biraz önce söylediğim gibi.
Evet, aslında bu önemli bir nokta. Evlilikten önce insanlar zihinsel ya da duygusal bozukluklarıyla nadiren ilgileniyorlar ya da hiç ilgilenmiyorlar. Daha beklentisiz, geçici ilişkiler kişilerin zor yanlarını ortaya çıkarmıyor. Bu açığa çıktığında da genellikle ilişkiyi sonlandırıyorlar ve partnerini suçluyorlar. Arkadaşlarımız da neden olmuyor diye soruyorlar. Hani yakın ilişkilerde mi illaki çıkıyor? Çünkü genellikle arkadaş ilişkilerimizde gerçek benliklerimizi irdelemiyoruz. Daha yüzeysel ilişkiler kurabiliyoruz. Yani o gün eğlenmeye, daha iyi vakit geçirmeye çaba gösteriyoruz. Ama tabii ki böyle olmasa bile sonuç olarak romantik ilişkideki dinamik buralarda yok. Bağlanma stillerimiz arkadaşlık ilişkisinde tetiklenmeyebiliyor. Tek istediğimiz bizimle güzel vakit geçirmesi oluyor. Dolayısıyla da böyle kendi doğamızın sıkıntılı yanlarına kör kalabiliyoruz. Bunlar sadece ikili ilişkilerde ortaya çıkabiliyor. Yalnızken de böyle bizi dinleyen kimse olmadığı için gerçek yanımızı gözden kaçırıyoruz. Ta ki bir partner karşımıza çıkana kadar.
Evet. Bu konuyu açıklayacak olursak kişinin ilk öncelikle kendi bireysel problemleri hakkında gerekli ve yeterli bilgiye sahip olması gerekiyor aslında. Bu problemlerin kökenini, onların kişiyi ne yaptığını ya da en önemlisi hangi tür insanlarla karşılaştığında tetiklendiğini, neyle yatıştığını bilmesi gerekiyor. İyi partnerlik çok sağlıklı insanların arasındaki birliktelik değil aslında. Kitapta iyi partnerliği şöyle tanımlamış. Kendi göreceli delilikleri arasında tehditkar olmayan, bilinçli bir uzlaşı bulacak, beceriye ya da şansa sahip iki kaçık insan arasındaki birlikteliktir diyor.
Güzelmiş
gerçekten. Ben bu tanıma gerçekten bayıldım. Çiftler birbirlerine duygu ve düşünceler için tetiklendiği noktalar için alan açtıklarında ilişkileri öyle güzel dönüşüyor ki gerçekten. Buna sen de çok kez şahit olmuştursun seanslarında. Yani bu kaçıklığa ihtiyacımız var arkadaşlar. Korkmayın, açığa çıkan duygulardan, problemlerden diyeceğim de işte buraya verdiğiniz tepki için de kendinize çalışmanız gerekiyor. Yani korkmayın demem de olmuyor.
Evet, aslında burada bizi bir rüyadan uyandırıyor. Çünkü birlikte yaşaması zor biri olmayacağımıza dair inancımız tehlike çanlarını çaldırıyor. Yani diyor ki insanın en büyük yanılgısı kendisinin birlikte yaşaması gerçekten çok kolay biri olduğuna dair pohpohlayıcı bir yaklaşım içinde olması. Yani ben kolay biriyim ya aslında. Birçoğumuzda vardır bu düşünce değil mi? Hani böyle neden zor olayım ki, ya da ben birlikte yaşaması kolay bir insanım. Belki de içten içe olmadığını da biliyor ama sence neden Ebrar?
Bunu bazen birbirimize de söylüyoruz değil mi? Hani... Hı-hı. Yani eleştirecek olursak, hani benle yaşamak çok kolay. Bu bence bir yanılgı. Yani ben kendimle 30 yıldır yaşıyorum. Çok aşinayım. Tabii kendime kolay geleceğim. Yani sivri yanlarım, aşırılıklarım, sınırlarım henüz sınanmamış. Dolayısıyla ötekiyle etkileşimimde ne açığa çıkacak? Bu çok sürpriz yani. Sürpriz bir olay. Kitapta bu kısma şöyle bakıyor. Diyelim ki birisiyle aynı düşüncede olmayınca şiddete kapılarak öfkelenme eğiliminiz var. Ya da farkında değilsiniz. Belki cinsel ilişki sonrası yakınlık konusunda numaralar yapıyorsunuz birbirinize. Ya da kaygı duyduğunuz zaman aklınızdakileri açıklamada hiç iyi değilsiniz. Ama bunları ilişkiye başlarken partnerinize hiç söylemiyorsunuz. Ya da kendiniz de bilmiyorsunuz açıkçası. Bu sebeple karakterimize ilişkin böylesine bir bilinç düzeyinde olduğumuz dikkate alınırsa beraber olmak için nasıl bir kişi aramamız gerektiğini bilmemiz de normal geliyor bize. O yüzden ilk basamak kendini anlamak.
Evet, belki ikinci olarak da diğer insanları anlamadığımızı söyleyebiliriz. Çünkü diğer insanlar da bizim gibi düşük kendilik bilinci düzeyinde olabilir. Yani herkes kendini tanıma yolculuğuna girişmiyor ya da gölge yanlarıyla tanışmıyor diyelim. Ne kadar iyi niyetli olursa olsunlar, onlar da kendindeki kusurlar hakkında bilgi sahibi değiller. Yani herkes birbirini tanımaya çalışıyor. Herkes kendini tanımaya çalışıyor. Doğal olarak bir ilişkide de o kişinin böyle arkadaşlarıyla tanışırsınız, fotoğraflarına bakarsınız, hani partnerinizin büyüdüğü mahalleyi merak edersiniz, okuduğu okullara bakarsınız, profillerini incelersiniz. Bunların böyle hepsini yapınca sanki o kişiyi tanıyacağınızı düşünürsünüz. Ama kitap burada komik bir örnek veriyor. Diyor ki bu bir acemi pilotun kağıttan bir uçağı odanın içinde başarıyla uçurmasının ardından sanki gerçek bir uçağı uçurabileceğini zannetmesine benziyor diyor. Çok acımasızca bir örnek ama haklı. Çünkü ilişki böyle bir şey değildir. Hani o kağıttan uçak dediği şey çok gerçek bir örnek. O pilotun farklı uçuşları gerçekleştirebilmesi için ilk önce o bilinç düzeyinin yerinde olması gerekiyor. Bu da güzel bir örnek olmuş.
Bu biraz bilişsel düzeyde. Mesela yüzmeyi öğreniyoruz ama denizde değil. İşte bize bir şekilde... Kolunu şöyle yapacaksın, vücudunu böyle tutacaksın filan. Belli teorilerle anlatılıyor ama suya girmen gerekiyor yani onun evet. için. Hani burada da şöyle bir ilişki yürütürüm zihinsel olarak bunları kendi içimizde düşünüyor olabiliriz ama olayın içine girdiğimizde hoba bilinç dışı açığa çıksın.
Evet.
Biz insanları tanımaya çalışırken çok farklı yollar deniyoruz aslında. Evlenmeyi planladığımız kişinin ruhunun esas işleyişini bilmemiz gerekiyor. Otoriteye karşı küçük düşünce nasıl hissediyor, gözlem yapabiliyor mu, cinsel yakınlık konusunda nasıl, paraya yaklaşımı nasıl, çocuklar konusunda, işte ne bileyim yaşlanma, sadakat. Bunların hepsine karşı tutumunu ve duruşunu bilmemiz gerekiyor açıkçası. Tabii ki bu bilgilere standart bir sohbet yoluyla da erişemeyeceksiniz, biz de erişemeyeceğiz. Hatta burada bir espri yapmışlar. Bu bilgileri ancak psikoloji biliminde doktoru yapmış profesyonellerin sahip olduğu bir içgörü düzeyi gerekebilir diyor. Ne düşünüyorsun bu konuda?
Yani bu doğru, çünkü bunu bilemeyiz yani. Bazen hani bize de diyorlar ya, siz bir insana bakınca gerçekten bazı şeyleri görebiliyor musunuz? Hani burada hep güzel bir örnek vardır, şey derler. Hani bir ayakkabıcı ayakkabının iyisinden kötüsünden anlar artık hani. Ya terapist olunca da ya da işte psikoloji bilimiyle de ilgilenince az çok tabii ki bir insanın o iç görüsü ya da işte farkındalığımız farklı oluyor hani, ama yine de bu söylediği bilgiler çok kıymetli. Yani o kişinin küçük düştüğünde nasıl hissettiği ya da işte çocuklar konusunda, yaşlanma konusunda, para konusunda nasıl olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ama dediği gibi hani bunu bir standart sohbette öğrenmemiz imkansıza yakın bir şey. Ne yapacağız peki?
Yani kişinin kendi aslında içine açıyor olabilmesi lazım ve bunu fark etmesi gerekiyor. Yani sadece belli başlı kitap bilgileriyle olacak bir şey asla değil. Şimdi bu çağın hatası zaten bu bilgileri bilmemek. Sürekli insanlar dış görünümüne göre değerlendiriyor ötekini. Görünüm elbette büyük önem taşıyor ama bir kişi ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı diye düşünüp durmanız bu yüzden aslında onun gözleri, burnu, gülümsemesi bunlarla ilgili çok fazla bilgiye sahip oluyoruz ama çok büyük bir yanılma da getiriyor bize.
Burada herhalde Nevzat Tarhan Hoca'nın mı bir örneği vardı hatırlıyor musun? Şey diyordu böyle maddiyata dayalı evlilikler ve maneviyata dayalı evlilikler diye. Hani maddiyata dayalı evlilikleri bir insan güzelse ondan daha güzelini bulabilirsiniz ya da zenginse ondan daha zenginini bulabilirsiniz. Ama maneviye dayalı bir evlilik yapıyorsanız işte onun sohbeti sizinle uyuşuyorsa, güzel vakit geçiriyorsanız gibi faktörleri ele aldığınızda hani bunu karşılaştırdığınızda bunun bir üstünü bulmak zor olabiliyor. O yüzden aslında bu çağın getirdiği evliliği nasıl yapmalıyız, aldatmalar nasıl azalır biraz daha manevi olan kısma bakın demişti. O örnek de güzeldi. Zaten kitapta eksik bir resim göstermiş hani senin dediğin gibi. İnsanlar böyle daha çok görünüme önem veriyor. Çünkü görünüm her şeyi tamamlıyor gibi gösteriyor. Kitaptaki resimde de eksik bir yüz resmi var. Boş kalan kısımlarını işte burnunu, ağzını biz zihnimiz tamamlıyor. Aslında diyor insan da ilişkilerde bunu yapıyor. Beynimiz minicik ipuçlarını alıyor. Sonra bunlardan yola çıkarak bir figür oluşturuyor. Yani konu eş adaylarımızın karakteri olduğunda da aynısını yapıyoruz. Birini tasvir ediyorsunuz kafanızda, canlandırıyorsunuz. Çoğu zaman bunu danışanlar da anlatır. Hani bir kişiyi bir kalıba sokmak. Aslında o kişide onların hiçbiri yok. Ama siz eksik kalan kısımları tamamlıyorsunuz ve detaylandırıyorsunuz. Yani onu, o kişiyi betimliyorsunuz diyor. Bu da güzel bir örnekti. Şimdi de üçüncü maddeye geçebiliriz. Üçüncü maddeyi de paylaşmıştım herhalde gönderi olarak da. Mutlu olmaya alışkın değiliz diyor. Çok tatlı bir yaklaşım. Genellikle herkesin aşkta mutluluk aradığını, buna inandığını ama aslında insanların aşinalık aradığını söylüyor. Aşinalık ne demek? Çocukluktan bildiğimiz ilişkileri kendimize tekrar yaratmak demek. Yetişkin ilişkilerimizde çocukluğumuzdaki senaryoları kendimize tekrar tekrar yaşatmak. Kendimizde sevginin ne anlama geldiğini ilk önce çocuklukta öğreniyoruz. Fakat ne yazık ki öğrendiğimiz dersler pek de iç açıcı olmayabiliyor değil mi?
Evet. Aşinalık kavramını ben aslında seviyorum. Çünkü aşinalık sağlıksız bir duruma karşı olduğunda bizim için ne kadar tehlikeliyse hiç deneyimlemediğimiz sağlıklı bir şeye olan aşinalığımız da o eylemi sürdürmemizi sağlayan şeylerden bir tanesi. Ama burada neye aşina olduğumuzu görüyor ve fark ediyor olmamız önemli. Çocukken deneyimlediğimiz sevgi dinamikleri çok karmaşık olabilir. Mesela ebeveynlerimiz bize sevgi sunarken biz kendimizi küçük düşürülmüş hissetmiş olabiliriz ya da terk edilmiş hissetmiş olabiliriz. Kontrol edilmiş olabiliriz ya da o an acı çekmiş olabiliriz. Hal böyleyken yetişkinlikte karşımıza çıkan bazı sağlıklı adayları da yanlış oldukları için değil, bazen gerçekten de çok sağlıklı adaylar olmaları sizde yanlış oldukları hissini uyandırabilir. Çünkü tam olarak o aşinalık dediğimiz durum, o kişiler çok dengeli, olgun, çok anlayışlı, güvenilir oldukları için hiç tanımıyorsunuz. Aşina değilsiniz ve bu kişi bana çok yabancı geliyor deyip o kişiyi sizi bunalttığını düşünüp reddedebiliyorsunuz. Bunun yerine bilinç dışınızdan sizi hoşnut edebileceği kişileri değil de aşina olduğunuz şekillerdeki belki size acı çektiren, belki işkence eden ilişkilere yönelirken kendinizi bulabiliyorsunuz.
Kitapta zaten şöyle bir cümle var. Yanlış kişiyle evleniriz çünkü doğru insanlar bize hak edilmemiş gelir. Hatalı güdülerle evleniriz çünkü sağlıklı ilişki deneyimimiz hiç yoktur. Ve ne dersek diyelim sevgiyi başka insanlarla bağlantılarımızla maalesef ilişkilendiririz diyor. Bu da birçok birçok hataya yol açabiliyor. Dördüncü madde. Yalnız olmak çok korkunç diye başlıyor. Çoğu insanda fark ediyoruz ki. Evet, yalnız kalmamak için. Bu
çok fazla
için.
Var değil mi?
Evet, çok fazla. Hatta örnek vereceğiz yine seninle de. Hani geçen bölümde de bahsetmiştik o yalnız kalmanın güzelliği, bunun refahını anlamak diye. Kitap da buradan bahsediyor.
Şu an aklıma lisede bir arkadaşım geldi. Sürekli partner değiştiren bir arkadaştı. Kızım unuttun mu onu ya? Hangi yeri unuttun falan böyle kendi aramızda konuşurken. ya Evracığım ben boş kalamıyorum, kalmak istemiyorum. Hani evet. Hayatımı böyle doldurmak istiyorum diyordu. Hı-hı. Öyle de devam etti.
Yalnız kalmak istemiyor.
Evet.
İşte çoğu insan da bunu yapıyor. Yalnız kalmamak için sağlıksız ilişkiler kuruyor. Ama bu yanlış kişiyi seçmemize sebep oluyor. Bir tane fenomen vardı, hatırlıyor musun? O bir konuşmasında şey demiştim. Kendimi çok yalnız hissettiğim için evlendim. Ama evlilikte partnerimle birlikte daha fazla yalnız hissetmeye başladım. Ve içimdeki o boşluk daha da büyüdü. Daha felaket bir hale geldi ve sonunda boşandım diye. İnsanlar sık sık bunu gözlemliyoruz. Yalnızlığı evlendiğinde de dayanılmaz bir hale gelebiliyor. İlk öncelikle insanın kendisiyle yalnız olma fikriyle barışık olması gerekiyor. Böyle yalnızlık fikrini çok tehlikeli görüyorlar. İşte tek başına sinemaya giden insanları görünce ya da senle de geçen bölüm hani böyle takılmıştım ya kafeye oturup tek başına yemek yiyen birini görünce herkes tuhaf gözlerle bakıyor. Halbuki bu çok normal bir eylem. Yalnızlığı daha doğrusu bir kişinin kendisiyle böyle bir date çıkması bunlar çok gerekli şeyler. Kitabın bizi uyardığı nokta kim iyi bir ilişki kurma konusunda şanslı olmak istiyorsa yalnız kalma fikriyle de barışması gerekiyor diyor. Yoksa aşırı yalnız kaldığınız için bir seçim yapmaya yönelmişsiniz. Bu düşünce biçimiyle partnerinizi muhtemelen yanlış seçeceksiniz diyor.
Çok korkunç.
Evet, o yüzden yalnız olma fikriyle barışmanızı söylüyor bu madde.
Belki burada yalnızlığın bir seçim mi yoksa buram buram hissettiğiniz bir duygu mu olduğunu da ayırmak gerekiyor.
Kaliteli İkisi, yalnızlık mı?
İkisi yoksa. Yani seçilmiş yalnızlıkla terk edilmiş yani yalnızlığa terk edilmek çok ayrı kavramlar. Evet. Sizin hangisini hissediyorsunuz bence bunun üstüne bir değerlendirin şöyle kendinize. Yalnızlık konusu
evet, biraz seni üzdü gibi sanki.
Beni üzdü.
Evet.
Yani benim kendi üzerimde çalıştığım duygulardan bir tanesi ama kendi başıma yalnız kalma duygusu değil. Çok severim onu biliyorsunuz zaten.
Evet.
Çok da kendimi açmayayım burası. Öyle bir platform değil şu an evet. için. Ama bunun çalışılması gerektiğini düşündüğüm bir duygu.
Evet.
Hani hep derler çevremizdeki çok insanla ölçülebilir bir şey değil. Neyse
Allah,
devam ediyorum.
Allah kimseyi yani mecburi yalnızlıkta bırakmasın. Evet, kaliteli yalnızlıklar şey. Olabilir her zaman.
Beşinci maddede içgüdünün prestiji çok fazla olduğundan bahsediyor. Başlık böyle. Bunu açalım biraz. Eskiden anne ve babalarımızın için evlilik yapmak çok rasyonel ve kolay bir işti. Yani hatta böyle o dönemdeki kişilerle konuştuğumuz hani nasıl ya falan hani çok anlamazlar. Hani
sence de... daha mı iyiydi peki?
Daha mı iyiydi? Değildi bence ya. Yani o değil. Onu hepimiz deneyimlemişizdir. Ebeveynlerimizden, çevremizden, ilişkilerde gözlemlemişizdir. Soğuk, kalpsiz, mutluluktan kopuk ilişkiler görebiliyoruz o dönemlerde. Dolayısıyla travmaları da bu dönemdeki seçimlere yansıyor.
Evet.
Bir sonraki maddede bunları açacağız ama burada mantık evliliğin yerini içgüdü evliliğini aldı. Yani romantik evliliği dediğimiz şey aldı aslında bu dönemde. Ve fazlaca yapılıyor. Evlilik biçiminde kişinin tek rehberi karşısındaki insana aşık olduğunu hissediyorsa bu yeterli olduğu. Kanı olarak bunu kendine seçebiliyor. Başka hiçbir soru sormasına gerek olmadığını anlatıyor. Çok sığ değil mi böyle evet. söyleyince?
Sadece aşık oldum. Tamam yani, bu kişi olacak.
Bunu seviyorum tamam. Hatta burada şey diyor bazı anne babalar bu evliliklere karşı çıkıyor ama çocukları genellikle kendisi için neyin iyi olduğunu biliyor ve aileler kabul etmese dahi bu evliliği yapacağını söylüyorlar. Eskilerin mantık evliliği çok kitabi ve temkinliydi. Kitapta diyor ki duygu evliliğinin yani romantik evliliği de neden o kişiyle evlendi ki konusunda çok fazla düşünmemiz gerektiğini inandırıyor. Düşünmememiz gerektiğini inandırıyor. Şimdi buradaki çatışma birçok kuşağı etkiledi çünkü... ailem gibi mantık evliliği yapmayacağım, romantik evlilik yapacağım, aşk da olsun, mantık da diye düşünüyorlar. Peki ortaya ne çıkıyor? Bazıları için mantıklı düşünmeye hiç kapı açmadan böyle birkaç haftanın ardından coşkuya kapılarak çabucak ve ansızın evlilik teklifi eden ortaya çıkıyor. Yani bu tarz insanlar görüyoruz. Bu sergilenen pervasızlık evliliğin yürümeyeceğine bir işaret aslında. Eski tip geleneksel güvenliğin de ilişkilerde olması gerektiğini bize söylüyor. Bence ben de buna çok katılıyorum yani.
Kızılcık şerbeti gibi. Oradaki evlilik bayağı boyutlarını görebiliyoruz ya hepsinin. Aslında hem mantık var hem romantik ilişkiler var hem de psikoloji evliliği birazdan bahsedeceğiz. Bu da var.
Eskilerin... Hangi ilişkide var ki psikoloji evliliği? Şu an oradaki sen söylerken hiç böyle şu evet falan diyemedim.
Kıvılcım'la Ömer'in ilişkisi mi olabilir? Onlarınki evet, öyle. Mesela onu psikoloji evliliği diyebiliriz. Fatih'le Doğan'ın evliliğine şey diyebiliriz. Romantik evlilik. Evet. Pembe Hanım'la Abdullah Bey'in evliliğine de mantık evliliği. Böyle dersek daha net oturacak sizlerde. Evet. Bu yönden bakarsanız bir sonraki maddeyi de daha net algılarsınız. Altıncı maddeye geçiyoruz. Diyor ki aşk okullarına gitmiyoruz. Yani hiçbirimiz bunları bilmiyoruz, öğrenmiyoruz. Yani ailem gibi tamamen mantık evliliği yapmayacağım.
Bursa'da sadece... Oxford vardı da evliliğim
gayet. Sadece romantik evlilik mi sakıncalı, işte ne yapacağız? Hani siz de anlattınız burada bir şey. Kitap burada başka bir yol çiziyor. Üçüncü türden evliliğin zamanı geldi diyor. Psikoloji evliliği, yani bunu seversiniz sevmezsiniz ama biz bir açıklayalım. Psikoloji evliliği kişinin mantık evliliği.
Vallahi biz uydurmadık arkadaşlar.
Kitap söylüyor ama güzel bir tanım. Ben de uzun zamandır bir tanım arıyordum. Hani bu böyle bir tanım varmış.
Ben kitabı okuyunca dedim ki hani bunlar terapide sorguladığımız şeyler. Ha, okey ya, bunun bir ismi varmış.
Evet, oldu. Yani bunu hep söylüyorduk ama bunun bir ismi olması gerçekten, bu yazar çok değerli zaten. Başka kitapları da çok güzel. O yüzden mantıklı olmuş. Burada diyor ki psikoloji evliliği diyor. Kişinin mantık evliliği ya da sadece hisleri yüzünden evlenmeden birbirlerine bir şey hisseden kişilerin böyle kendi hayatlarında yaptıklarını kapsamlı incelemeler sonucunda psikolojik durumlarının da gün yüzüne çıktığı, hani onları birkaç ortamda gördüğü, farkındalıklar sonucunda gerçekleşen evliliğe psikolojik evlilik diyor. Çünkü diğer iki evlilikte de insanlar birbiri hakkında hiçbir şey bilmeden evleniyor. Konu üzerinde yazılmış kitapları okumuyor, diğer evli çiftlere sorular sormuyor, boşanan insanlara neden boşandınız diye sormuyor. Sadece ya mantığa ya duyguya çok kapılıyor. Ondan sonra da işte bu evliliklerin neden başarısızlıkla sonuçlandı konusunda bir fikir yürütmüyorlar. Kitap bize bunları söylüyor.
Hı hı. Mantık evliliğinde ise kişi evlenirken şu kriterleri dikkate alıyor. Anne babası kim, ne kadar mal varlığı var, zengin mi fakir mi, kültürel olarak ne kadar benziyorlar. Romantik evlilikte ise kişinin seçiminin doğruluğunu belirlemek için şu maddeleri arıyor kendi içinde. İşte sevgilisini düşünmeden durabiliyor mu? Aklından sürekli onunla ilgili fikirler geçiyor mu? Sürekli onunla cinsellik üzerine düşünceler yaşıyor mu? O kişinin melek gibi olduğunu inanıyor mu, düşünüyor mu? Onunla konuşmak istiyor mu, durmadan özlüyor mu? gibi gibi gibi.
Evet.
Psikoloji evliliğinde ise yeni kriter grupları var. Birkaç örnek verecek olursam, partnerimle birlikte nasıl gelişebiliriz? Birlikte nasıl arkadaş kalabiliriz? Aslında o ne kadar deli? Onun farklı yanlarını biliyor muyum? Onunla çocuk yetiştirmek nasıl olur? Cinsel ilişki ihtiyaçlarımız hakkında nasıl uzlaşabiliriz? Bunun gibi sorgulamaların önemli olacağını anlatıyor kitap bize. Çift terapilerinde de bunlarla sıkça karşılaşıyoruz, biraz önce söylediğim gibi. Mesela çiftlerden biri hayatı boyunca çocuk sahibi olmak istemediğini partnerine hiç açıklamamış birisi diyelim. Partneri de tam tersi çocuk sahibi olmak isteyen birisi ise ne olacak? Tabii ki çatışma.
Evet, yani kitap bu psikoloji evliliği konusunda bayağı açıklamalar yapmış. Birbirini tanıma yolculuğu bence. Bu noktada bunları bilmemiz gerekiyor. Hatta o ne kadar deli, bunu ilk buluşmanızda da sorun diyor. Belki kişi de o deliliğiyle yüzleşmemiştir ama sizin sorduğunuzdan sonra belki onda da bir çukur oluşur. Bunlara bakmakta fayda var. Şimdi 7. maddeye geçelim. 7. maddede diyor ki mutluluğu dondurmak istiyoruz. Böyle güzel şeyleri elde etmek için bir dürtümüz var sürekli. Mutlu olayım.
Var mı öyle dondurduğun bir an?
Mutlu mu? Tabii benim böyle şey, EMDR'de yaptığımız evet, pozitif ana ağları diyoruz ya. Hani o anları dondurup zihnimde fotoğraflarını çekip cebimde saklıyorum.
Hep kalsın istiyorsun ama evet, onun geçeceğini bilerek çekiyorsun o fotoğrafı. Yani şöyle bir dönem yaşarsam ben bu sahneyi düşüneceğim ve işte regüle olacağım.
Ya anı biriktirmek, cepten yiyorum diyoruz ya. Hani o ceplerimde biriktirme metaforu böyle aslında. Yani insanlar artık ekranda gördüğü her şeye sahip olmak istiyor. Hoşunuza giden ülkelerde yaşamak istiyorsunuz. Böyle tabii ki müthiş zaman geçirdiğiniz kişilerle evlenmek istiyorsunuz. Aslında bunlar çok anlaşılır şeyler. Kulağa da hayale de pek hoş geliyor. Evliliği de böyle şu anda çok keyif aldığınız biriyle sürdürdüğünüzde zannediyorsunuz ki mutluluk da garanti. Ama pek de böyle olmuyor gidişat. Güzel bir evlilik teklifi aldığınızda orada belki de sevgilinizle geçirdiğiniz güzel zamanların hep kalıcı olduğunu düşünüyorsunuz. Ve bunun için onunla evlendiniz. Diyorsunuz ki sen bana bunun garantisini verdin. Ama ne yazık ki evlilikte böyle hissetmek zamanla mümkün olmuyor. Evlilik bunları çoğaltmıyor ya da garanti etmiyor. Evlilik bir ilişkiyi güzel aşamada tutma gücüne sahip değildir. Yani bu cümle gerçekten çok önemli. Hı-hı. Hani bunu ancak siz çabanızla, emeğinizle olur. Hı-hı. Yani bir emek ister. Bence bu da önemli.
Kesinlikle öyle. Yani hani zaten flört evlilikten önceki dönemde kişiler çok fazla bu çabayı veriyorlar. Yani artık köprüyü geçtiğim gibi çabayı, emeği bırakmak maalesef güzel giden bir şeyi bozabiliyor. Hani burada sadece gerçekçi davranmakta fayda var. Yani buraya bakarken evlilikten önce hayatın zor kısımlarını paylaşmıyorsunuz aslında. Hı hı. Ama orada hayatın zor kısımları da işin içine girdiği için işte faturaları bölüşüyorsunuz, evin ihtiyaçlarını beraber karşılıyorsunuz vesaire. Dolayısıyla oradaki emek kısmının daha farklı bir yere evrilmesi de gerekiyor. Hı hı. Evlilikten beklentileri minimalize etmek gerekiyor aslında bu noktada. Yani işte biraz önce söylediğim gibi yaz tatilinde biriktirdiğimiz anılar ya da keyifli bir akşamüstü geçirmeniz, biraz önce yediğiniz çikolatalı dondurma, bunlar yani bu küçük mutlu anların değerini bilmek gerekiyor. Ki güzel giden ilişkilerimizi düşündüğümüzde bu tarz anlar gelir aklımıza genelde.
Hı hı. Şimdi Orhan Pamuk'un kitabındaydı ya hani hayatımın en mutlu anıymış bilmiyordum. Hani bilseydim bu mutluluğu koruyabilir, her şey daha bambaşka gelişebilir miydi diye. Hı hı. Yani evet, bunun hayatımızın böyle en mutlu anı olduğumuzu anlasak ilişkilerde aslında kaçırmayız. Yani o diyor ya işte hani bir küçük mutlu an, çikolatalı dondurma yediğiniz an belki sizin için en mutlu an, ama ilişkilerde genelde hep daha fazlası var, daha iyisi olacak, daha güzel bir an olacak, o zaman bunu söyleyeceğim, sevgi sözcükleri vesaire gibi bekliyoruz. Ama belki de o mutlu an sadece o andı ve dahası olmayacak. Evet. Yani bu da bunu da bilerek yaşamak bence daha iyi olur.
Kesinlikle.
Sence?
Yani böyle bazen çevremize, ilişkilere, tabii ki biz terapist olduğumuz için terapi odasında birçok ilişki gözlemleme fırsatımız da oluyor, ama hani terapist olmasam da dahi yani herkes kendi gözlem çevresinde bir sürü ilişki dinamiği var. Ben şeye çok üzülmüştüm ya, bir gün eğitimde katılan kursiyerlerden bir tanesi üçüncü evliliğini yapmış. Orada öğrendiği bilgilerden sonra şey demişti. Yani ben birinci evliliğimdeki kişiyle acaba hani şu andaki eşiyle de mutlu olduğumu belirtmişti, ama hani üçe gelene kadar aslında birinci evliliğimde de bazı şeyleri yapmayabilirmişim, o kişiyle de mutlu olabilirmişim, evet, falan. Hani burada kendi toksik yanlarını fark edip oradaki hayal kırıklığı ve üzüntüsünü görmüştüm ve çok tuhafıma gitmişti. Tabii ki o zaman daha eğitimlerin çok başında olduğum için anlam da verememiştim, ama çok romantik gelmişti yani bana. O an şu an romantik değil de böyle daha insanın kendisini tanıyan bir yerinden geliyor. Oradan duyuyorum daha çok. Sekizinci maddede özel olduğumuza inanıyoruz. Yani bu isteğimiz hepimizde var. Ya bu madde bana çok tatlı geldi ya. Şimdi söyleyeceğim ama hani bence buna da ihtiyacımız var. Hani bir öteki için özel olmak güzel bir duygu. Ama bunu çok böyle romantize etmeden de bakmak gerekiyor. Yoksa özel olduğumuzu düşünmediğimiz biriyle neden evlenelim ki?
Ama bu maddede neler anlatıyordu?
Madde şöyle. Aslında hani istatistikler kişilere cesaret vermiyor. Herkesin önünde berbat evlilikler var. Örnekleri var. Biraz önce de söyledim. İnsanlar arkadaşlarının evliliğini denediklerini ve başarısız olduklarını görüyorlar. Ve evliliklerinde genelde çok büyük, çok zorlu mücadelelerle karşı karşıya olduğunda çok iyi biliyorlar. Yine de konu kendileri olduğunda genellikle şey diyorlar. Bunları başkaları için geçerli bir kural olduğunu varsayıyor. İki evlilikten birinin başarısızlıkla sonuçlandığına dair istatistik veriler olsa da kişiler kendilerini milyonda birmiş gibi hissedebiliyorlar. Hani evliliği bir kumar gibi görüp yapabilirim düşüncesine sahip oluyorlar.
Benim başıma gelmeyecek yani.
Yani ötekiler yapar da ben yapmam. Genellikle kendilerini mutsuz evliliklere dair genellemenin dışında bırakıyorlar yani. Bunun için kimseyi suçlamayız. Fakat bu kadere maruz kalabileceğimizi düşünmemiz de evlenmeden önce faydalı olacak. Biraz önce verdiğim örnek gibi.
Evet.
Yani hani aynı deneyime sahip insanın kendisiyle ilgili yaptığı yorum.
Güzelmiş gerçekten. Gelelim 9. maddeye. Sanırım son madde mi? Bakalım. Bu madde de çok güzeldi. Hepsini çok beğenmişiz zaten. Kitabı genel olarak çok beğendik. Evlenmeden önce diyor. Muhtemelen Herkes aşk hayatında inişler ve çıkışlar yaşadı diyor ve artık aşk hakkında düşünmeyi bırakmak istiyoruz diyor. Bu ne demek? Birileriyle ilişkileriniz oldu, bunlar sonlandı, sizin hoşlandığınız kişiler oldu, sizden hoşlananlar oldu. Çok acılar çektiniz, heyecanlar yaşadınız, böyle hayal kırıklıklarınız oldu ve artık usanıp diyorsunuz ki ben evleneyim.
Şey, böyle şeylerin iç sesi oldun şu an sen anlatırken. Bu sefer hani aşka aşk insanlar. Ya neden ya? Çok tatlı. Ay
falan. Ama artık öyle olmuyor. Diyor ki yani artık canımızın böyle evlenmek istemesinin bir sebebi de aşkın ruhumuz üzerindeki bütün dikkatimizi alan o hakimiyetini bitirmek istiyoruz. Yani sonu bir yere varmayan ilişkiler artık sonlansın.
Güvenli liman değil mi?
Ha, onu yani artık aramak güvenli gibi.
Güvenli liman güzeldir bence.
Heyecanlı hikayeler artık bizi yoruyor, huzursuz ediyor. Yani diyor ki aşkın hayatım üzerindeki acı verici hükümdarlığı bitsin, evlilikle son verilsin. Yani buna umut ediyor diyor. Ama kitap da diyor ki, demek ki bunu herkes de genel olarak istatistik olarak görmüş. Evlilik bunu yapamaz diyor. Hı-hı. Sakın buna inanmayın
bir
diyor.
Bir de bizim kültürümüzden birisinin yazdığı bir kitap da değil.
Evet.
Ama ne kadar iç içe.
Fransız da herhalde yazar. Ve orada da dediği gibi yani evliliğe bu kadar anlam yüklemeyin diyor. Evliliklerin içinde de aslında hayatta olduğu kadar çelişki, umut, korku, reddedilme ve aldatılma var. Ve bunları sadece hani bekarlar yaşamıyor, evliler de yaşıyor. Ve bekarların perspektifinden bakıldığında sanki evlilik daha huzurlu, büyük olaylardan uzak ve kıskanılacak derecede belki sıkıcı ama dediğin gibi güvenli gözüktüğü için herkes evlilik istiyor ve artık aşk hayatı hakkında düşünmeyi bırakmak istiyor diyor.
Hı hı. Son olarak da insanların da artık kişileri evliliğe hazırlaması hani kültürümüzde de vardır ya. Bir görevmiş gibi görücü usulü evlilikler.
Kalmadı ama artık.
Ya şöyle görücü usulü mesela ne görücü usulü ne demek ki? Yani birisinin birisiyle birisini tanıştırması. Yani arkadaşını da tanıştırıyorsa bence o da görücü usulü yani.
Evet, aslında onlar da sıkça var şu anda
evet.
Diyebiliriz.
Yani artık bunu kimsenin yapmadığını, kimsenin ön ayak olmadığını söylüyor. Mantık evliliğine inanmayı bıraktık. Romantik evliliklerin de kötü yanlarını görmeye başladık. Vay halimize. Ne olacak? Psikolojik evlilikler nasıl olacak? Bakalım kitap bu önerileri bize verecek sanırım. Bu bölümde neden yanlış kişiyle evleniyoruz kitabının ilk kısmını inceledik ve ilişkilerdeki hataları fark etme konusunu ele aldık. Şimdi sıra geldi insan ne zaman evlenmeye hazır olur konusunu tartışmaya. İkinci kısımda insanların evlilik için hazır olmalarını etkileyen faktörleri ve bu hazır olma durumunu nasıl belirlediklerini inceleyeceğiz.
Yani bu biraz sürpriz oldu. Kitabı ikiye bölmüş olduk. Çünkü ikinci bölüm de çok dolu dolu ve güzel. O yüzden Ebrar'la dedik ki bunu bir bölüme sığdırmayalım. İkinci bölüm de gelecek. Siz birinci bölümü dinlerken biz ikiyi çekmiş olacağız.
Bize de sürpriz oldu arkadaşlar.
Evet, ikinci bölümde görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.